Ayrım 25, sayfa 173. Kendine hakim olmaya çalışarak, bak, insan bu konularda kendi inandığı ve doğru bildiği fikri savunur. Ben düşündüğümden başka bir şey söylersem senin dostun olamam. Artık bu sevdadan vazgeçsem bence iyi olacak. Gül gibi kızlarım var. Onlarla mutlu olmaya çalış. Fatma ne yüzünü döndü ne de ona cevap verdi. Bir müddet daha oturan Zehra odadan çıktı. Hülya odasındaydı ve kapıyı açtı. Zehra oda kapısından içeri doğru eğildi. Hülya, sen üzülme kızım. Kardeşlerini yatır ve sen de yat. Annen de çok iyi. Mesut Bey ve Baki babanı bulur, getirirler diyerek ayrıldı. Mesut Bey ve Baki oldukça geç bir saatte eve döndüler. Birdenbire başlayan yağmur ikisini de sırılsıklam etmişti. Fakat ne yazık ki Niyazi'yi bulamamışlardı. Daha doğrusu pek az yere bakabilmişlerdi. Aslında Niyazi de yağmurdan korumak için bir ağacın altına kuytu köşeye çekilmiş düşünüyordu. Okul mesaisinin dışında her gün 3 saat, cumartesi pazar 6 saat özel ders veriyorum ve ancak evimin ve çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılayabiliyorum. Evin borcu var. Bu kadının kafası neden almıyor ya Rabbim? 4. çocuk kolay mı diye söyleniyordu. Sonra kendi sorularına kendisi cevap verdi. Onun için kolay tabii. Çocuk bakımını da benim üzerime yıkıp sadece şikayet bölümünü üstlenecek ve yine her şeyin en iyisini isteyecektir. 2 saate yakın bir zaman karma karışık düşünceler içinde öylece kaldı. Hem ıslanmış hem üşümüştü. Yağmur hafiflemişti. Eve gitmeyi asla düşünmüyordu. En azından uzun süre ayrı yaşayıp ne yapabileceğini düşünmeli, çocukları ve kendisi için en doğru kararı vermeliydi. Fatma da tek başına bir ev idare etmenin ne olduğunu görmeli dedi ve harem yokuşunu çıkarak Kadıköy'e giden ana yolda bir dolmuş bulmaya çalıştı. Kadıköy rıhtımdaki otellerden en azından bu gece için bir oda ayarlayabilirdi. Bayağı da ıslanmıştı. Yarın okula bu elbiselerle nasıl gidecekti? Baki ve eniştesi de ıslak çamaşırlarını değiştirdikten sonra Zehra'nın yaptığı ıhlamur çayından birer bardak içip yatak odalarına doğru yürürken çok yorgun görünüyorlardı. Baki gelir gelmez seni böyle nahoş bir olayla karşıladık. Çok yoruldum. Hadi hemen yat yavrum dedi. Zehra. Biliyor musun abla? Vatandaşlarımın bir kısmının hala bu gibi çağa pek uymayan davalarla uğraşması beni umutsuzluğa sürüklüyor ama itiraf etmeliyim ki bu tipleri bile özlemişim. Bu insanlar benim insanlarım. İyisi ve kötüsüyle ben onları seviyorum. İçlerinde olmak beni mutlu ediyor. İmkan bulan herkes kaçmayı tercih ederse bu memleket nasıl gelişecek? Haklısın. Özellikle kültürlü ve zeki insanların memleketlerini asla bırakmaması şart. Neyse bunları konuşmak için çok zamanımız olacak. Artık uyu. Yorucu bir gece geçirdin. Bu gece rüyanda ne göreceksin acaba? İlk yattığın yerde gördüğün rüya çıkarmış derler. İyi uykular. Atelye bugünlerde sık sık Zafir'i düşünüyordu. Bundan 5-6 sene evvel Merdan Bey'in Diyarbakır Devlet Hastanesi'nde bir işi çıkmıştı. Merdan, Adelya seni ve çocukları da götüreyim. Çok istersen oradan da Mardin'e geçeriz. 2-3 gece kadar kalabiliriz. Bir olay çıkabileceğini sanmıyorum. Diye bir teklifte bulunmuştu. Adelya uzun uzun düşündü. Sonunda boynunu bükerek, Merdan biz gelmeyelim. Eğer affetmeye gönülleri olsaydı birinden biri bunu hissettirirdi. Çocuklarımın yanında yeni bir olay yaşansın istemem. Tabii senden ayrı bir saat bile yaşamak istemem ancak işini gör dönsen istersen. Böylesi daha iyi olur diye cevaplamıştı. Şimdi verdiği bu cevaptan ötürü pişmanlık duyuyordu. Belki de hiçbir şey yaşanmayacaktı. Belki yeni bir başlangıç yapacaklardı. Birkaç sene sonra annesi babası ölmeden ellerini öpmüş, son bir defa onları görmüş olacaktı. Geçmişi düşündüğünde birçok şey için keşke yapmasaydım diyebiliyordu. Fakat hiçbir gün keşke Merdan'la evlenmeseydim diye aklından dahi geçirmemişti. O halde bu durumlar için kendini fazla harap etmemeliydi. Onun mutsuzluğu Merdan'ı da çocuklarını da etkileyebilirdi. Koltuğun arkasına başını dayadı. Naz uyuyordu. Merdan'ın muayenehaneyi kapatmasına en az 2-3 saat vardı. Oğlu da okuldaydı. Biraz dinleneyim diye gözlerini kaparken dostlar apartmanının kapısına yeni bir kamyonun yaklaştığını gördü. Galiba bir komşu daha geliyor dedi. Fazla ilgisini çekmemişti. Tekrar gözlerini kapadı. Adelia geçmişe derinlere dalmıştı. Daire kapısının zil sesiyle kendine geldi. Hızlıca kapıya doğru koştu. Kapının önünde orta yaşlarına yeni girmiş, saçları kırlaşmış, balık etinde bir kadın, yanında da 23-24 yaşlarında bir delikanlı vardı. Kadının gözleri ve bakışları hiç yabancı değildi ama çıkaramıyordu. "Birini mi aramışsınız?" diye sorunca Adelia, kadın yüzünde acı bir tebessümle "Evet, evet. Bir zamanlar çok sevdiğim bir görümcem vardı, onu arıyorum." Adelia öyle bir çığlık attı ki bu yengesiydi. "Can Ferize, Can Ferize!" diye bağırdı. Yanındaki de Zafir olmalıydı. Her bir kolunu birinin omzuna attı, sonra da hıçkırarak ağlamaya başladı. Aslında ağlıyor muydu, gülüyor muydu pek anlaşılmıyordu. Uzun süre öylece kaldılar. Can Ferice, "Bizi içeri almayacak mısın?" diye sorunca Adelia kenara çekildi. Ama hala hıçkırıyordu. Senelerin hasreti ve acısı hiç beklemediği bir anda, beklemediği bir biçimde ortaya çıkmıştı. Duygularını, heyecanlarını gayet kontrol edebilen Adelia şu anda çok zayıf bir çocuğun tepkilerini veriyordu. "Adelia, gelişimizin bir mahsuru yok değil mi?" diye sordu Can Ferize. "Hayır canım, hayır bir tane." Zafir'e doğru dönüp saçlarından öptü. "Nasılsın Zafir?" diye sordu. Delikanlı ise sessiz sessiz gözyaşı dökülüyordu. "İyi, iyiyim, hala. Adelia tekrar ağlamaya başlamıştı. Zafir'in düzgüne yakın bir telaffuzla konuşması onu çok mutlu etmişti. Çok demek de az kalıyordu. Çok sevdiği yeğenini böyle görmek, naz içinde yeni umutlar belirlenmesi demekti. Bundan daha güzel ne olabilirdi ki? Bu onu mutluluğun zirvesine çıkarmıştı. İnsan bazen bir iki saniye içinde neler düşünebiliyordu. Bir müddet sonra Naz, lüleli saçları yüzüne dökülmüş bir halde, pembe yanakları ve saçlarının arasından görünen annesine benzeyen şahane gözleriyle salona geldi. Misafirlere şaşkın şaşkın baktı. Adelia, Naz'ın durumunu daha evvel izah etmişti. Zafir ayağa kalktı, Naz'ı kucakladı, saçlarından öptü. "Tıpkı senin çocukluğun Adelia, çok güzel bir kız olacak," dedi Can Ferize. "Sanırım ben Naz'ı giydirip ikindi kahvaltısını vermeliyim. İhmal edemem, bir ilaç alması gerekiyor. İsterseniz siz de mutfağa gelin, çay içelim, hem de konuşalım. Bu kadar ayrılıktan sonra bir dakikamız bile ziyan olmamalı değil mi?" dedi. Masanın başında oturdular. "Bana Mardin'i, kardeşlerimi, aileme ait her şeyi anlatın. Ablan senin arkandan Suriyeli bir kuyumcu ile evlendi ve Suriye'ye yerleşti. Kocası ile Yusuf ortak bir iş yapmaya başladı. Sonra Yusuf ile eniştenin araları açıldı ve tabii bizimle görüşmeme kararı aldılar. Ama iki çocuğu olduğunu, mutlu bir şekilde yaşadığını biliyorum. Yusuf ile eniştenin arası çok kötü açılmıştı. Galiba hatanın çoğu da Yusuf'taydı. Enişteyi sahtekarlıkla suçlamış. Biliyorsun abin hiçbir zaman öfkesini kontrol eden bir tip olamadı. Ona da silah çekmiş. Tıpkı Merdan'a yaptığı gibi." Adelia başını önüne eğdi. Abisine olan kızgınlığını yengesine göstermek istemiyordu. Bu yüksek gönüllü genç kadının affetmediği ve özlemediği tek insan abisiydi. Merdan'ı sakat bırakmıştı. Hem de Merdan onun oğluna asla ümit edemedikleri yaşanılabilir bir hayat sunmuşken. Can Ferize devam ediyordu. "Seni bir şekilde muhakkak arayabilirdim ve hasretin burnumda tutuyordu. Biliyorsun ben seni hiçbir zaman görümce gibi görmedim. Ya Zafir, aylarca yıllarca
hem senin için hem de Merdan Bey için gözyaşı döktü. Kısmet bugüneymiş.
Benim kızlar geçen sene ard arda evlendiler. Hatay'a gelin gittiler. Çok şükür mutlular. Babanı ve anneni de kaybettik. Bunu duymuşsundur sanırım." Adelia yanaklarından akan yaşı silerken, "Evet, Evet, duydum. Uzakta acılar daha acı, sevinçler ise pek yaşanmadan, iz bırakmadan geçiyor. Geçen kış kayınpederim tedaviye geldiğinde söylemişti. Aa, kayınpederin sizi affetti mi diye sordu Canferize. Evet, öyle sayılır. 2 sene evvel hastalandığını duyan Merdan, Mardin'e gidip onu getirdi. Kayınpederimden başkası da pek yakınlık göstermemiş zaten. Ha, bir de en küçük kız kardeşiyle görüşmüş. Aferin kayınpederine, bizimkilerden daha bağışlayıcı çıktı. Bizimkileri de anlatıyordum. Teyzen Meryem Hanım kaç yıldır felçli? Yeter Canferize, güzel bir haberin yok mu diye sordu Adelya.
Haklısın tatlım, ama hayat böyle bir şey işte. Yıllar üst üste geldikçe gençler yaşlı, yaşlılar daha yaşlı oluyor ve kayıplar, acılar çoğalıyor. Yani özet olarak çizgimiz eskidi. Keşke daha güzel haberler verebilseydim. Canferize, sen buraya nasıl ve niçin geldin? Gezmek için mi, yoksa başka bir sebep mi var? Canferize birkaç kere yutkundu. Ağabeyim vurulduktan sonra artık Mardin'de ne kimse...
Ne? Ağabeyim mi vuruldu?
Evet Adeli. Bu sefer de Mardin'de ortak iş yaptığı kuyumcu İhsan'ı vurdu. İhsan aşiret reisinin oğluydu. 3 gün sonra ağabeyini çapraz ateşle sokağın başında yere serdiler. Adeli bir müddet sustu. Sesi buz gibiydi. Üzülüp üzülmediğini ya da ne hissettiğini bilmiyordum. İtiraf etmese de galiba üzülmüştü. Canferize devam ediyordu. Eh, su testisi su yolunda kırılır diye boşuna dememişler. Ayrıca bu agresif davranışların Müslümanlar ile bizlerin arasını da geriyordu. Çünkü Yusuf'un yaptığı bu nahoş davranışları yine Ermenilerin baş kaldırışı gibi algılanmaya başlanmıştı. Yani anlayacağım ne bir yakınım kalmıştı, ne de komşularım. Hoşgörülü davranışları. Neyse, Zafir işlerin başına geçti. Çok da yetenekli, tutulan bir kuyumcu ustası oldu. Baskı işini anneni kaybettikten ve ablanı evlendirdikten sonra zaten yapamıyorduk. Zafir bu konuda bayağı ün yaptı. Büyük şehirlerden İstanbul, İzmir, hatta Şam ve Beyrut'tan da müşterileri vardı. Amcanın burada kapalı çarşıda 2 dükkanı var. Birini Zafir'e teklif etti. Biz de çıkıp geldik. Yeşilköy'de. Amcanın yanında oturuyoruz. Küçük bahçesi olan 2 katlı bir ev. Canferize konuyu birden değiştirerek, Merdan Bey bizim görüşmemize izin verir mi acaba? Adeli'ye biraz durakladı. Pek tabii verir. Merdan beni üzecek hiçbir şey yapmaz. Ama önce benim bazı şeyleri ona anlatmam gerek. Şöyle, yani beni hiç aramamış olmamızın sebepleri gibi şeyler. Merdan Bey kaç gibi evde oluyor?
Fazla gecikmez. 1 saate kadar evde olur. Artık çalışma hızını biraz kesti. İyi de etti.
Naz, Zafir ile girdiği odadan hiç çıkmamıştı. Her dakika annesinin yanına sokulan çocuk oldukça mutlu gibiydi. Arada bir odadan gülme sesleri geliyordu. Adeliye, yengesi ve yeğenini yollarken Naz da yanında üzgün bir ifadeyle Zafir'e el sallıyordu. Merdan daire kapısından girer girmez gözüne çarpan ilk şey karısının gözlerindeki ışıltı ve Naz'ın yüzündeki mutluluk oldu. Gülerek, "Rita, sen ve kızın pek mutlu görünüyorsunuz. Nedir bu mutlu tablonun sebebi?"
"Gir canım, biraz rahatla, sonra anlatırım."
Merdan daha da çok meraklanmıştı ama üstelemedi.
5-10 dakika sonra her zamanki yerine oturdu. Adelya de elinde çay tepsisiyle karşısına yerleşti.
"Bugün hiç tahmin edemeyeceğim bir şey oldu," dedi Adelya. "Adelya, gerçekten meraklandım. Hadi söyle artık." Naz heyecanla "Zafi, Zafi" diye sesler çıkarıyor, bir taraftan da gülüyordu.
Adelya kızının saçlarını okşarken, "Bugün bize Zafir ile Canferize geldi," dedi. Merdan ani bir refleksle yerinden fırlarken çayını döktü. Adelya da koltuktan kalktı. Çayı silmek için bez almaya giderken, "Eyvah, galiba kızı," diye söylendi. Naz ise biraz korkmuş gibiydi. Adelya elinde bezle döndüğünde Merdan'ın yüzüne bakarak, "Galiba sinirlendin," dedi Merdan gülerek.
"Hayır canım, hayır. Çok sevindim. Sadece beklemediğim bir şeydi.
Şaşırdım ve heyecanlandım. Biliyorsun Zafir senin için olduğu kadar benim için de kıymetlidir. Keza Can Ferize de öyle. Biz aşkımızı onların sayesinde yaşayabildik. Adelya kocasının boynuna kollarını doladı. Aşkım, sana aşık olmak bana Allah'ın bir ihsanı. Ne yüksek gönüllü bir insansın sen bir tanem. Ben sadece normal bir insanım. Bir melek ile karşılaşınca biraz daha iyiye doğru bir gelişme göstermiş olabilirim. Nazlı döndü, kızını kucağına aldı. Dudaklarına bakmasını işaret ederek Zafir. Zafir dedin değil mi? Küçük kız başını evet anlamında salladı.